1. Korintoslar mektubun 11. bölümün ilk 6 ayetine bakmıştım. Şimdiye kadar söylediklerimin bir özetini tekrar vermem gerekiyor. Çünkü bu bölüm oldukça topluluklar arasında sorun yaratan bir kesimdir. Bunları aslında iyi anlamak gerekir. 11. bölümün 2. ayetinden 16. ayetine kadar olan kesimde dua zamanında başını örtme, bir kadının başını örtme konusuna ayrılmıştır. Bölümün geri kalan kesimi ise Rabbin sofrası ve bu sofranın yanlış bir şekilde uygulanmasına değinmektedir. Kilise yaşamında dua zamanı kadınların başlarını örtmesi konusu hep tartışma yaratmıştır. Ve halen de yaratmaktadır. Çünkü bu konuda tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Kimi kiliseler bu kadının başını örtme konusunu, yani bu buyruğun Elçi Pavlos dönemi, özellikle de Korintos için geçerli olduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle bunu günümüze uyarlayamayız diyorlar. Bazı kiliselerde hayır diyor. Tanrı sözü bunu uygun gördü ve bu nedenle de orada yazılanları olduğu gibi almak ve uygulamak gerekir. Benim anladığım kadarıyla kutsal kitapta temel konular vardır. Öğreti konuları vardır. Ve bu temel konuları öneme ve ciddiye almak, verilen buyrukları da harfi harfine uygulamak gerekir. Bu temel konularda hiçbir zaman taviz, ödün verilemez. Bu temel konularda canım öyle de olsun, böyle de olsun denilemez. Rabbin sözünü olduğu gibi alıp ve onu uygulamak gerekir. Evet, kutsal kitapta temel konular vardır. Bundan ödün verilemez. Ama bir de kutsal kitapta sadece eski antlaşma dönemine ait konular vardır ki onların da zamanı doldu ve uygulamadan kalktı. İsa Mesih'in gelmesiyle ve inayet çağının başlamasıyla. Örneğin Şabat günü. Bugün Mesih imanları artık Şabat'ı tutmazlar. Ya da yiyecek içecek konusu. Çünkü İsa Mesih bu konuda çok kesin bir öğreti verdi. İnsanın ağzından giren şeyin insanı kirletmediğini ama insanın içinden çıkan şeylerin, yani kötü düşüncelerin, her türlü bozukluğun insanı kirlettiğini söyler. Bir de bazı konular vardır ki bunlar da evet çok önemlidir ama biraz yan konulardır. Teolojik, yani tanrı bilim açısından temel oluşturmazlar. Örneğin giyim kuşam, kadınların pantolon mu yoksa etek mi giymeleri konusu gibi. Tabii ki Mesih imanlısının giyim kuşamı düzgün ve normal olmalıdır. Hiçbir kimseye tökez yaratmamalıdır. Her iki durumda da aslında karar vermeleri gereken bayanları özgür bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer bir bayan dua sırasında başını örtmeyi uygun görüyor ve bunun böyle olduğunu anlıyorsa ve bunu uyguluyorsa, yani başını örtüyorsa, bunu saygıyla karşılamak gerekir. Yok eğer bir bayan dua sırasında başını örtme konusunda emin değil ve vicdanı onu rahatsız etmiyor ve başını örtmüyorsa, buna da saygı göstermek gerekir. Evet, bazı kiliselerin bazı kuralları vardır. Bazı kiliselerde evet dua sırasında, vaaz sırasında kadınların başlarının örtülmesi gerektiğini öğretirler. Ama bazı kiliseler vardır ki bu alanda, ki ben bunu da doğru buluyorum, kardeşleri, yani bayan kardeşleri özgür bırakıyorlar. Evet, oradaki sorumlular, biz başörtüsü taraftarıyız ama bir kardeşin buna gönülden uyması gerekir. Evet, toplantıda başımı örtmem gerekiyor diye bir kanaate varmışsa örtsün. Ama eğer başımı örtmem gerekmiyor, bu alanda vicdanım rahattır diyorsa ve ve başını örtmemesi gerektiğini söylüyorlar ki bence bu en doğru yoldur. Kardeşleri biraz özgür bırakmak. Dikkat edin, Pavlos Korintos Kilisesi'ni öğrettiği sağlıklı öğretide kaldıkları ve bunu uyguladıkları için övüyor. Burada Pavlos'un en çok neye önem verdiğini de görüyoruz. Hatta bu baş örtüsü olayı olmasına rağmen bu konunun içerisine bu ayeti koyuyor. Sizler sağlıklı öğretide benim öğretimde kalıp onu uyguladığınız için sizi överim diyor. Bu da Pavlos'un gerçekten de neye önem verdiğini gösteriyor. Daha doğrusu Rabbin sözünün neye önem verdiğini gösteriyor. Sağlıklı öğretide kalmak. 11. bölümün 3. ayetinde bir düzen olduğunu gösteriyor Pavlos. Nedir bu düzen? Yetkiye boyun eğmek. Daha önce de devlete, devlet yetkililerine, devletin yasalarına boyun eğmek gerektiğini vurgulamıştı Pavlos. Her Mesih imanlısının sorumluluğu budur. Yani sadece onlara boyun eğmek değil ama başta olanlar, yetkililer için dua etmek gerektiğini de Pavlos bizlere söylemiştir. Her erkeğin başı Mesih'tir diyor Pavlos. Birinci noktada. Bu önemli. Her erkeğin başı Mesih'tir. Peki Mesih kimdir? O Rab'dir. Ve erkek demek ki başına, yani İsa Mesih'e boyun eğmelidir. İkinci noktada diyor ki her kadının başı erkektir. Eğer bunu doğru anlarsak o zaman bir sorun olmaz. Tanrı baş olma özelliğini erkeğe vermişti. Evet, Tanrı erkeğe baş olma özelliğini vermiştir. Ve kadın erkeğin yetkisi ve koruması altındadır. Bu aslında erkeğe büyük bir sorumluluk yüklüyor. Kadın ne de olsa fiziksel güç bakımından, fiziksel yapı bakımından erkekten daha zayıftır. Aynı zamanda kadın bir anadır. Onun korunması erkeğe düşer. Üçüncü noktada diyor ki Pavlos, İsa Mesih'in başı da Tanrı'dır. Baba, oğul ve kutsal ruh tek ve aynı kişi olmasına rağmen, şimdi dikkat edin, bir düzen vardır ama bu düzen sevgi temeline dayalıdır. Şimdi boyun eğme, tabi olma asla bir zayıflık ya da daha aşağı bir yapıya sahiptir anlamına gelmez kesinlikle. Bunu da zaten ayetin içerisinde görüyoruz. Şimdi ne diyor? Mesih'in başı Tanrı'dır. Bu Mesih'in Tanrı'dan daha aşağı olduğu anlamına geliyor mu? Tabii ki gelmiyor. Mesih'in başı Tanrı'dır dediğinde bu Mesih'i Tanrı olmaktan asla geriye bırakmıyor. Burada da kadının da başı erkek olduğundan dolayı asla kadının daha aşağı olduğu anlamına gelmiyor. Dördüncü ayette başı örtülü olarak dua eden ya da peygamberlik eden her erkek başını küçük düşürür der. Peki erkeğin başı kim? Az önce belirttiğim gibi İsa Mesih. O zaman Mesih'i küçük düşürür demektir. Aynı şey 5. ayet için de geçerlidir. Başını örtmeden dua eden ya da peygamberlik eden her kadın başını küçük düşürür diyor Pavlos. Bu şu anlama gelir. Kadın Tanrı tarafından erkeğe verilen baş olma özelliğini kabul etmesidir. Eğer kabul etmiyorsa o zaman Rab'bin verdiği bu buyruğa boyun eğmiyor demektir. Tanrı bir düzen kurmuştur. Bu düzene uyulduğu zaman, bu düzene itaat edildiği zaman bir harmoni olur yuvada. Bir uyum ve esenlik olur. Daha da önemlisi derin bir sevgi oluşur. Ama başka şey söylüyor Pavlos. Kadınların kilisedeki konumlarına ilişkin. 1. Timoteos 2.12'de, evet 1. Timoteos 2.12'de Pavlos çok açık ve net bir şekilde şöyledir. Kadının öğretmesine ya da erkeğe egemen kesilmesine izin vermem kilisede. Kadın sessizce kalmalı. Kadının burada öğretmesine Pavlos izin vermiyor. Burada açıkça ve net olarak kadının erkeğin yerine geçip öğretmesine izin verilmiyor. Bu buyruk o dönemlerde geçerliydi, günümüzde de geçerlidir ve geçerli olmalıdır. Kadının kilisede vaaz vermesinin doğru olmadığını burada söyleyebilirim açık bir şekilde. Tanrı kadına baş olma yetkisini vermedi çünkü. Tekrar edeyim. Bu kadını daha aşağı, daha değersiz yapmaz. Burada sadece baş olma, sorumluluk, görev ve yetki açısından bir ayrım yapmaktadır Rab. Tanrı tarafından yaratılan, değerli bir şekilde yaratılan kadının doğurganlığı, ana oluşu vardır. Peki çocukların yetiştiği ilk okul neredir? Ana kucağıdır değil mi? İkinci olarak kadınlar eşlerine eş, yoldaş, yandaş, yardımcı olsun diye yaratıldı. Tanrı bu yaratılışta her iki cinse ayrı ayrı sorumluluklar verdi ve bunlara bugün de uyulmasını istiyor. Bunu 7-10 ayetleri arasında görüyoruz. 10. ayette kadının erkeğe boyun eğmesini, erkeğinin baş olduğunu kabul etmesinin göstergesi olarak başörtüsü gösteriliyor. Paulus burada melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır diyor. Bu ayet oldukça zor bir ayettir. Ve birçok yorumlara, yorum kitaplarına baktım, araştırdım. Ama beni tatmin edecek şimdiye kadar bir yanıt bulmadım. Gelin size ben kendi görüşümü ya da biraz anladığımı size anlatayım. Ben öyle anlıyorum ki bu ayetin yaratılışla yakından bir ilgisi, bir bağlantısı vardır. 1. Petrus mektubunda Tanrı'nın insanlar için sağladığı kurtuluşu melekler ilgiyle izlediler ve melekler bunlara yaklaşıp bakmayı özlerler diyor. Evet, Tanrı'nın kayra aracılığıyla sağladığı kurtuluşu melekler anlamakta zorlandılar. Baktılar acaba ne oluyor? Çünkü melekler günaha düştüklerinde, yani o baş melek, daha sonra şeytan olan Rab'be baş kaldırdığında Rab onu attı ve artık ona hiçbir inayet göstermedi, ödün vermedi. Rab'be karşı geldi ve sonsuza dek Rab'den uzaklaştırıldı. Ama insan günaha düşünce Rab ne yapıyor? Ta başlangıçta insana bir kurtarıcının geleceğini söyler. Ve daha da ilginci ya da melekleri daha da meraklandıran ya da şaşırtan bu kurtarıcının Rab'bin kendisi olduğudur. İşte melekler 1. Petrus 1.12'de öyle diyor. Bunlara yaklaşıp bakmayı özlerler. Acaba Rab ne yapıyor diye. Aynı zamanda da yaratılışta melekler Tanrı'nın yeryüzünde yaptıklarını merakla izlediler. İnsanın yaratılışından sonra da kadının erkek üzerinde egemen olduğunu seyrettiler. Tabii ki Tanrı onları öyle yaratmadı. Tanrı bir düzen kurdu. Önce Adem'i yarattı, sonra kadını. Adem'i topraktan, kadını Adem'in kaburga kemiğinden. Yani Tanrı Adem'e Aden bahçesindeki iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin dediği halde, kadın Adem'in üzerine çıkarak, Adem'in o baş oluşunu bir kenara atarak, Adem'in vermesi gereken kararı kadın verdi. Bu kararıyla da Adem'i etkileyerek ona o meyveden yedirdi. Bu da tabii ki o yıkımı getirdi. İnsanoğlu artık günahlı ve ölümlü oldu. İşte o günden bugüne o düzen bozuldu. O güzel harmoni, aile içerisindeki karı koca arasındaki o güzel uyum bozuldu. Biliyor musunuz ne oldu? İnsan günaha düşer düşmez. Birden ikisinin de gözleri açıldı. Ve çıplak olduklarını gördüler. Demek ki daha önce aslında birbirlerini görüyorlardı ama temiz bir gözle. günaha düştükten sonra birbirlerinin ayıplarını görmeye başladılar. Sonra incir yaprakları dikip kendilerini örtmeye çalıştırdılar. Dördüncü noktada gizlendiler. Beşinci noktada korktular. Rab'den kaçtılar. Sonra da başladılar birbirlerini suçlamaya. Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yanıtladı Adem. Suçu bir yerde Tanrı'ya atıyor. Eğer sen o kadını benim yanıma vermeseydin, ben bugün günaha düşmeyecektim. Sonra kadın ne yapıyor? Yılan beni aldattı. Yani sen eğer onu yaratmasaydın, yılan beni aldatmayacaktı. O günden bugüne günahın getirdiği yıkım işte bu. Daima suçu başkasına atıyoruz. Daima başkası kötüdür. Daha da kötüsü, bizler ölümlü olduk. O sevgiyi, o düzeni, o merhameti kaybettik. Adaleti kaybettik. Bu nedenle diyebiliriz ki melekler dünyaya baktıkları zaman kadının o ilk yaratılışta olduğu gibi değil. Şimdi Mesih'te Tanrı'nın düzenine boyun eğerek, itaat ederek, eşlerini baş olarak görerek yaşadıklarını görmek istiyorlar. Tabii burada en önemli olan şey insanın dış görünüşü değil, yürek tutumudur. 11. ayette de erkek ve kadın birbirlerine bağlıdırlar ve bağlı da olmaları gerekir diyor elçi Pavlus. Tanrı Adem'i topraktan yarattı. Kadını ise Adem'in kaburga kemiğinden yarattı. Yani kadın erkeğin çok yakını olan bir bölgeye aittir. Başka deyişle kadın erkeğin yüreğine yakın olan bir bölgeye aittir. Hatta biraz daha ileriye gideyim. Kadın erkeğin yüreğinde olması gereken bir yere aittir. Kadın erkeğin yanında duran, ona destek olan, erkeğini baş olarak kabul eden bir sorumlulukla donatıldı. Hiçbir zaman kadının erkeğin üzerinde olmasını, erkeği yönetmesini, baş olmasını Rab istemedi. Çünkü bu yaratılış düzenine de aykırıdır. Erkeğe de karısını sevmesi, onu koruması, baş olarak sorumluluk taşıması görevi verildi. Bu harika bir uyum ve birlikteliktir kardeşim. Bu denge bozulduğunda sorunlar baş gösterir. Bugünkü çağımızdaki en büyük sorun da budur. İnsanlar, hatta inanlılar topluluğunda bile, inanlılar ailede bile Tanrı düzenine uyulmadığı için bir kargaşa, sorunlar, problemler yaşanmaktadır. Özellikle de aileler içerisinde. Erkek sorumluluğunu bilir. Kadın kendi üzerine düşeni anlarsa ve bunları yaşamlarında uygularlarsa emin olun ki o yuvada, o toplulukta harika bir düzen, bereket ve birliktelik olur. O yuvada evet herkes o bereket içerisinde yaşar. Çocuklar o bereket içerisinde yaşar. Kadın ve erkek o bereket ve barış içerisinde yaşar. İşte Tanrı'nın amaçladığı budur. Ve Pavlos özellikle bunu vurgular. O uyumu sağlayın. O uyum içerisinde yaşayın. Tanrı'nın koyduğu düzene uyun diyor.